Ayrım 13, sayfa 173. Kadriye uçuyordu. Sakat kalmıştı Kerim'i. Bir ayağını vermişti savaşa. Ama sağ dönmüştü ya, gazi olmuştu ya, yeterdi ona yine. Ya dönmeseydi Osman gibi, ya hiçbir haber gelmeseydi garibin Hasan gibi. Satının durumunu düşündükçe sevisi artıyor, ayağının tekliğini unutuyordu Kerim'inin. Ertesi gün sekerek damlıyordu yine kahveye Kerim. Peykeye oturuyor, bir ayağını sarkıtıp dikildiğinde kendini sağlam sanıyordu. Tüm köylüleri bir ayaklarını altlarına alıp diğerini sarkıttıklarından o da öyle yapmış gibi geliyordu. Ya da tümünü tek ayaklı görmenin rahatlığıydı bu, bilinmez. Bir rahatlık duyuyordu kahvede. Karısı evde belli etmemek için çırpınsa bile yine eksikliğini görüyor, durmadan ayaklarına takılıyordu gözleri. Bir sağlam ayağına, bir tahta bacağına baktıkça kahırlanıyordu. Acaba o da yitse miydi Osman gibi? Kadriye daha mı çok sevinirdi bir sakata bakmaktan? Sorsa mıydı bunu? Korkuyordu ve bu korku ölmek isteği uyandırıyordu içinde. Oysa Kadriye'si çırpınıyordu. Çırpındıkça kuşkusu artıyordu işte. Sakattı, bir bacağını kaptırmıştı İngiliz'e. Olsundu, yaşıyordu ya, yaşayan kaç kişi kalmışlardı onlar? Köylüleri deyince yine başlıyordu. Bir dürtü kıpırdanıyordu içinde o zaman, kendiliğinden başlayıveriyordu. Kaç kez anlatmayacağım diye karar verdiği halde, e'si dayılar diye giriyordu söze. Bir baştan bir sondan anlatıyor, söz karıştırıp kızıncaya dek. Biz anafartalarda mevzilendik. Daha savaşın başlarıymış. Düşman yedi düvel dediler o zaman. Bir Alman varmış bize dost. Paşamız da Almandı zaten. Liman Paşa diyorduk. En büyük kumandan oymuş. İlk vuruşmalar Seddülbahir'de, Kumkale'de başladı. Bize uzak. Ama nasıl anlatsam size? Hani gök gürlemesi olur ya ovada. Göğün yırtıldığını sanırız. İşte onun, ben diyeyim yüz, siz deyin bin misli bir gürültü. Yığılmış yedi düvelin gemileri. Ver yansın ederlermiş bizim Mehmetçiğin üstüne. Caydıracak, yıldıracak aklı sıra, kefere aklı. Biz yılar mıyız hiç? Ölmek var bizde, şehitlik, cennet, dönmek yok. Ne bilir elin keferesi bunu? Bilemez kaç tepe var aramızda. Ama kulaklarımız yırtılıyor. Yerimizde duramıyoruz. Birden ses seda kesildi. Amanın, o gürültüye alıştıktan sonra suskunluğa dayanmak daha zor değil miymiş? Bekleriz başlasın diye, ses yok. Hadi koca kefere diyoruz, yıldın mı? Ses yok. Meğer Herifçioğlu bizim bataryaları hallaçta yapağı gibi atmamış mı? Vay dedik, vay ki vay, gitti bizimkiler. Köylü kaptırıyordu kendini. Rus savaşı çoktan eskimiş, unutulmuştu artık. Süllü de böyle anlatırdı. İlk geldiğinden başlayarak belki 20 yıl, tek çizgisini kaçırmadan ve herkesinde de Gazi Osman Paşa diye bağlardı sözü. Anlatım farkı yoktu Kerim'le aralarında. O nasıl bir baştan bir sondan anlatmışsa 40 yıl önce, şimdi Kerim de öyle anlatıyordu. Ama giderek düzelir, giderek yerli yerine oturur. 5 ya da 10 yıl geçince baştan başlar, ilk eğitimde sağı solu öğrendiği günden yola çıkarak ayağı kaptırıp köyüne dönüşüne doğru gider olaylar. Şimdi yeni daha, bir diziye girmedi tüm anlamıyla. Bekler köylü, bekler ve dinler. Bu arada bir susuşları bile süllüye benziyor. Sanki o günü tekrar yaşıyormuş gibi. Bir duraklıyor Kerim, gözlerinde mavi çelik pırıltısı, bakışlarında bir güç, yitik bacağının üstünde dikilen bedeniyle başını kaldırıp bir susuyor. Sonra başka bir yerden başlıyor, aradaki boşluğu atlayarak, arada boşluk bıraktığının farkında olmaksızın. Kemal'in geldiği günü görecektiniz köylüler. Tuvana bir yiğit, mavi bakışlarla hepimizi tek tek süzüyor. Bakışları bedenimizi yarıp arkamıza geçiyor sanki. Alaman bu dedik, herhal Alaman subayı. Hani o paşa, Liman Paşa, mavi göz sarı saç. Bizim Türk kumandanı olamaz. Ama bu paşa değil, öyleyse yaverlerinden biri. Hiç yaver duruşu da yok ki. Kim ola, kim ola, anlaşıldı sonunda. Bizim 19. tümenin komutanı Mustafa Kemal Bey'miş. Bir şaştık ki, gencecikti. Gencecikti dedimse karşıdan öyle görünüyordu. Ama gözlerinin içine bir baktı mı ayakları titriyordu adamın. İşte o zaman büyüyordu ve biz o zaman şaşırıp Alman paşası sanıyorduk. Sonra alıştık, aramızda geziyordu durmadan. Biz uyumadık mı o da uyumuyordu. Ama gözümüze bakacak, bir şey söyleyecek diye içimiz gidiyordu. Tam bir kumandandı. Yürekten bağlanıvermiştik ona. Bağlanmayacak gibi değildi ki. Enver hakkını yedi onun. Onca birliğe kumanda etti yazık. Onca zafer kazandı da paşa yapmadı Enver. Diyesiymiş ki daha vakti var. Olur mu hiç? Eskiden beri töredir oysa. Değil mi Süllü dayı? Yeni bir duraklama. Peykelerin önüne uzanlamasına çekilmiş kalın, geniş ceviz kütüğünden masa donanıyor. Eller kahve fincanlarına uzanıyor ve bir höpürtü kaplıyor ortalığı. Süllü'nün açıklaması yetişiyor. Öyledir, paşalarımızın çoğu çekirdekten yetişmedir. Okullu da olsa savaş alanında başarı kazandı mı yaşına bakılmaz, sırmayı takar hemen. Demek Enver öyle demiş ha, bak sen işe, desene çekemedi. Bilmem ki Süllü dayı diye başladı yine Kerim. Bu büyük adamların işine hiç akıl ermiyor valla. Ne yaptıkları ne dedikleri anlaşılıyor. Oysa bizim bölükte arkadaşlar vardı, Enver'in emrinde de bulunmuşlar. Hatta hastanede Kafkas cephesinden birkaç kar uluğuyla paçayı kurtarmış, parmaklarını döküp ayağını yitirmiş, iyileşmeyi bekleyen hastalar da vardı. Enver de bir büyük kumandanmış anlattıklarına göre, hem de pek büyük bir kumandan. Yok diyor Süllü, büyük kumandan paşalarının başarısını kıskanmayacak, biz çok çektik biliriz. Eğer Osman Paşa yardım istediğinde kıskanmayıp gönderselerdi, Rus'u bozmuştuk ki ta payitahtına kadar. Olmadı, yardımsız kaldık. Neden söyledik o türküyü? Hani bilirsiniz, Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Ne der sonunda onun? Yetiş başkumandanım demez mi? Boştu adam. İyi biliyoruz ki boştu, yetişmedi. Yetişmediği için Rus'u bozduğumuz halde biz alta düştük. Gazi Osman Paşa'mızı da esir verdik üstelik. Öyle adam değildi paşa. Bire kadar vuruşurdu yaralanmasa. Birden sustu. Tümünün gözleri Kerim başta olmak üzere yitik bacağa takılmıştı. Utandı Süllü. Unuttum diyordu. 40 yıl var bu olaylar geçeli. Oysa küllenmiş sanki içinde. Birden coşuverdi ve yaralanma sözünü açtı kuşkusuz. Kerim aldırmıyor yine. Tam başlayacakken elini kaldırıyor Süllü. Namaz vakti gelmiştir. Şimdi Tanrı'ya karşı görevlerini yerine getirsinler hele bir. Sonra yine devam ederler savaş öyküsüne. Kerim'in kahvede anlattıkları yayılıyor köye. Kadın erkek, kız oğlan tekrarlıyor birbirine savaşı. Hele canlı, istekli ve özlem dolu bir göğüs kabarmasıyla. Satı Kadriye'yi kıskanıyordu. Ayaksız gelmişti Efes'i. Ama daha ikinci günü gözlerinin ışıltısı bir başkaydı Kadriye'nin. Parıldayarak bakıyordu kişinin yüzüne. Güleçleşmişti yüzü. Satının yanında belli etmek istemiyordu. İstemiyordu ya, elinde değildi ki. Varsın bir bacağı olmasındı Efes'inin. Onun Hasan'ını da gelsindi sağ olarak. Varsın iki bacağı, hatta iki kolu olmasındı. Bacak olurdu ona Satı. Kol olurdu sarmak için. Gazi olacaktı ya, Kerim gibi bütün köyün ayağına koşuştuğu, ağzının içine baktığı bir yiğit olacaktı ya. Onlar yıllar boyu süren yaşamlarında daha şehri bile görmemişlerdi. Oysa Kerim deryaları görmüş, nice büyük kentler öğrenmişti. Daha anlatmıyordu gördüklerini, gün yetmiyordu ki. Gece kararmış, ocaktaki ateş iyice küllenmiş, Satı düşüncelerle bunalmıştı. Kurtulmak istiyor, yorganı kaydırdı üstünden, derin derin nefes aldı, hıçkırık gibi. Başını salladı, boşunaydı çabası. Daha içten sarsıldı. Hasan'a da gelmiş olsaydı şimdi, gelmiş olsaydı da yarım olsaydı. Olmazdı, Kerim gibi değildi ki onun Efes'i. Bozdağ'da, Bozdağ'da bir yana, koca ovada bulunmaz yiğitti ki. O tam döner dönerse, öyle bacak falan vermez kafire. Ama vermiş olsun bir de, yarım olsun, ne çıkar bundan? Tamamlar onu Satı. Sıcacık uzanır yanına, başını gömer göğsüne, ellerinde nasır kalmamıştır artık. Kerim de gördü bir kez. Asker eli, üstelik kol değneği tutuyor eli, öyleyken bembeyaz, çarşı ekmeği gibi. Hasan'ın elleri de öyledir. Sonra asker tayını adamı besler derler. Beslenmiştir, tosun gibidir. Onca güç savaş yaşamanın yanıklığı özlemi içindedir. Güzel başını dayardı oğlu gibi. Kıvırcık saçları çenesini gıdıklardı. Dudakları yanardı teninde. Yanardı da Satıyı tutuştururdu alaz alaz. Sakalları çizgiler çekerdi gerdanında. Okşardı onu Satı. Kınalı ellerini kalın ensesine kilitlerdi. Sarılırdı tüm gücüyle. Yılların özlemini bir anda giderme kaygısıyla kenetlerdi kollarını. Hasan'ı göğsüne bastırdı. Düşle gerçek ayrılıverdi birden. Uyandı oğlu. Gözlerini anasının yüzüne dikti. Ağlıyordu anası. Akşamdan beri özlemini duyduğu yaşlar kendiliğinden boşanıvermişti sonunda. Farkında olmaksızın. Ana dedi Hasan. Ana ağlama. Satı zorla gülmeye çalıştı. Oğlunun sırtını yepeşledi. Salladı onu göğsünde, uyuttu. Sonra aldı yanına yatırdı. Hakkı yoktu buna. Kendi özlemine dalıyor, yavrusunun uykusunu bölüyordu. Böyle ikide bir ikirciklenirse büyüyemezdi. Kavrulur kalırdı. Dudu teyzesi ne derdi her zaman? Çocuk için uyku ana sütü gibidir. Uyudukça boylanır. Oysa ne yapıyordu Satı? Ne yaptığını biliyor muydu? Kaldığı yerden devam etti düşüncelerine. Gelmiş olsaydı da Efes'e, nasıl olursa olsaydı. Bir bacak yitirmek neydi ki? Sevdalıydı onlar. Yürekten de sevgileri. Bacakla kolla ölçülmezdi. Ölçüye girmezdi ki. Böyle bir eksiklik artırırdı sevdasını. Tahta bacağı çıkarırdı akşam olunca. Ilık su hazırlardı Efes'inin gelmesine yakın. Sokardı uluk etlerini ılık suyun içine. O vardı. Kucaklar kaldırırdı sonra. Kucaklar yatırırdı yanı başına. Durmadan savaşı anlattırırdı ona. Geniş göğsüne sokulur, barut kokusu arardı. Barut kokusu, kurşun kokusu gelirdi burnuna. Öyle canlı anlatırdı ki Hasan'ı, olanları. Kerim gibi değil, Süllü dayısı gibi de değil, bambaşka. Sevdasını nasıl anlattıysa öyle, türkülerle. Bozlaklar çınlatırdı dağın yamacını. Dağın yamacını olmasa bile Satı'nın kütür diyen yüreğini çınlatırdı ya. Kalktık erenler derdi. Kalktık ki şaha düşman tedbirini şaşırdı. Bir gülbank çektik. Bir tekbir aldık bir ağızdan. İnledi Çanakkale. Düşman dar attı kendini. Burada durulmaz dedi. Yer ses veriyor. Ecinliler basmış. Yediler kırklar girişti savaşa. Bana kaçmak yedir. Anlatırsa böyle anlatırdı Efes'i işte. Dadaloğlu gibi, Pir Sultan gibi. Ve büyürdü gözünde Efes'i. Büyür, büyür dev gibi olurdu. Bir mezarsız aşık, bir ölümsüz savaşçı olurdu ki yitik bacağın sözü mü edilir? Ya kolu olmasaydı gazisinin? Okşayan, coştukça etini kanırtıveren güçlü elleri olmasındı. Tek o şuraya yanı başına uzanmış olsundu da, elleri kolları olmasındı. Satı ne güne duruyordu? O okşardı bu kez, o kanırtı verirdi etini. İşte böyle. Teninde dolaştı elleri, farkında olmaksızın mıncıkladı. İnce bir ter basmıştı bedenini, yol yol uzanmıştı göğsünden karnına doğru. Göğsüne uzandı eli sonunda, Hasan'ın yitiklik haberine değdi. Yanmış gibi irkildi ilkin, sonra korkuyla aldı avucuna eskimiş kağıdı. Kara yazıları belli olmuyordu artık, ocak iyice küllendiği için mühür de kırmızı değildi. Kahverengi mor karışımı bir leke gibiydi kağıdın üstünde. Yoktu Hasan gayri, dönmeyecekti. Ne öyle ne de umduğuna uygun. Yitik bir özlemdi düşündükleri, tıpkı Efes'i gibi. Hıçkırdı, elini yüzünde gezdirdi, ağlıyordu. Hasan ondan ağlama demişti ona, Hasan. Ne güzel bulmuştu bu adı Süllü dayı. Demek biliyordu gidenin gelmeyeceğini. Biri dönse bile ikisinin gelmeyeceğini nasıl da bilmişti. Doğduğunun ikinci günü sabahıydı. Satı dirilip kalkmıştı yatağından. Çalışması gerekti. İki can olmuştu artık. Bir at bulalım oğlana demişti Süllü. Namazımı yeni kıldım. Abdestim var daha. Bir at bulalım da ezanlıyı vereyim. Satı kıpırtısız bakmıştı yüzüne. Dudu da çekip almıştı oğlanı kucağına. Dua ettikten sonra bir kez yüzüne, sonra sağ kulağına, ardından da sol kulağına eğilmiş ezan okumuştu üç kez. Ve her defasında da Hasan diye ünlemişti adını. Hasan oğlu Hasan. Biliyor olmalıydı Süllü. Garip Hasan'ın dönülmezde olduğunu biliyor olmalıydı. Kadınların şaşkın bakışlarını görünce gülümsemişti. Hasan geldiğinde amma şaşar ha demişti. Sen gittin ama deriz biz Satı'yı Hasan'sız komadık. Biz değil de yine sen komadın. Oğluna senin adından iyisini mi bulacağız? Dönersen gazi adı, dönmezsen şehit. İşte dediği çıkmıştı. İyi olmuştu Hasan dediği. Yokluğunu duymuyordu Efes'inin. Duymuyor sanacaklardı. Oysa hıçkırarak ağladı. Yoktu Hasan'ı artık. Gelmeyecekti. Bir tek Hasan'la kala kalmıştı. Şimdi ona da rahat vermiyordu işte. Ne çok özlemle dolmuş. Sabırlı bilirdi kendini. Kolay salıvermezdi. Ama bu başka. Dağ gibi yiğidi gitmiş, hem de kara yazılı, al lekeli bir kağıt getirmişti bu haberi. Kişinin gözünün önünde olur, yavaş yavaş söndüğünü görür, alışır. Bu öylesi değil, bu ansızdan, hiç düşünmeksizin geliveren bir yiğitlik. Umutların keskin bir bıçakla birden kesilmesi. Daha dün akşam kavuşmayı kuruyor, anlaşanlı dönüş geldiğinde yapacağı yemekleri düşünüyordu. Oysa bugün yok. İnanılası değil, daha da önemlisi dayanılası değil. Uyku girmiyor gözüne, dönüyor, yerleşiyor, kıpırdanıyor ama uyumanın mümkünü yok. Bedeni yorgun, hiç duraksız, günlerce ova işi yapmış gibi, bir türlü dinlenemiyor. Efesi olsaydı yanında şimdi, Efesi'nin güçlü kolları dolansaydı beline, sıksaydı, bir kütürtü sarsaydı kemiklerini, o zaman dinlenirdi işte. O zaman sabaha dek bölüntüsüz bir uykuya bırakırdı kendini, dipdiri uyanırdı sabahleyin. Yine hayaller oynaşıyor, kolları uzanıyor bedenine, kasanın güçlü kolları. Bir hayalet gibi sallanıyor, bir kıskaç gibi kavruyor satıyı. Gecenin rengi attı, gökyüzü ağarmaya başladı. Bir yalancı aydınlık belirdi uzaklardan. Dam, dört bir yanından sıkıca kapalı olduğundan gecenin koyusunu sürdürüyordu daha. Sadece satının açık gözlerindeki özlem alazı kıvılcımlanıyor bu karanlıkta. Ocak çoktan sönmüş. Dışarısı giderek grileşti. Yaşam başlamak üzere. Son bir kez kıpırdandı satı, yerleşti, kolunu gözlerinin üstüne bastırdı tüm gücüyle. Daha çok yandı gözleri. Aldırmadan bastırdı tekrar, uyudu. Uykuyla uyanıklık arasında gibi sayıyordu kendini. Hasan geldi düşünde. Göğsünde al pençeyle sokuldu satısına. Sıcacıktı. Göz göz fışkırıyordu kanı. Düşüncelerinin devamı gibi. Ama belliydi yitikliği, kıpırtısızdı. Yapmak, demek istediklerini gözlerinin ılık bakışlarında toplamıştı. Sol yanında bir ateşle sıçradı satı. Elini götürdü acıyla sol memesinin altına. Hasan'ın şehitlik haberi oradaydı. O yakmıştı kalbini. Çıkardı, öptü. Okşadı, iki eliyle göğsüne bastırdı hemen. Daldı yine, soluksuz, kıpırtısız, ezgili bir uykuydu bu kez. Sabah olmuştu, gün doğdu, doğacak. O yenice dalmış daha. Güneş, ışıklarıyla doruklardaki karanlığı temizlerken Hasan uyandı. Çevresine bakındı, anası uyuyordu. Yerinden kalktı, donsuz bacaklarıyla badi badi yekinerek dışarı fırladı. Karşıda Dudu ninesinin damını geçince bir kimsesizlik başlıyordu. Bayıra doğru seyirtti, sıkışmıştı. İlk rastladığı çalının dibine çöktü. Döndüğünde anası uyuyordu yine. Bir süre baktı ona, sonra damın hayatına çıktı. Köy çocukları daha çıkmamışlar sokağa. Sağına soluna bakındı, canı sıkılıyordu. Anası uyanık olsaydı şimdi, tarhana çorbasını pişirmiş bulunsaydı, karnını doyururdu. Çıplak ayaklarıyla yerde belirsiz çizgiler çizdi. Uyarsa mıydı anasını? Ama uyarırsa doğru küpün başına götürürdü. Kanırta kanırta yüzünü yıkardı durduk yerde. Karnı da bir acıkmıştı ki. Dudu ninesi bari uyanmış olsaydı. Çorbasını kaynatır, çağırırdı onu. Karşılıklı kaşıklarlardı. O taraftan da ses gelmiyordu hiç. Her gün Hasan'dan önce uyanan anası neden uyuyordu bugün? Neden gece bağrına basmıştı onu? Dayanamayacaktı artık. Gidip uyaracaktı. Yıkarsa yıkasın yüzünü. Açlıktan ölecek değil ya, bir yıkanma için. Sudan korkuyordu. Koca oğlan olmuştu. Neredeyse 3 yaşını bitirecekti. Ama alışamamıştı bir türlü. Sabahın ayazında yakıyordu küp suyu. Gecenin bütün soğuğunu toplamış gibiydi. Yüzüne çarptıkça acıtıyordu. Evin çevresinde dolandı. Birini görse, bir oyuna dalsa belki unuturdu açlığını. Ama kimseler yoktu. Küpün yanından geçerken öfkeyle baktı. Çaresiz uyaracaktı. Ve yıkayacaktı yüzünü. Koşarak girdi dama, güp diye oturuverdi anasının karnına. Satı korkuyla irkildi. Dalgın dalgın baktı bir süre, oğlu kıkır kıkır gülüyordu. Elini kaldırdı öfkeyle. Hasan yana sıçradı, sustu. Dudağını sarkıtarak somurttu. Dokundu oğlunun bu duruşu, gülüverdi. Anası gülünce Hasan da başladı bıraktığı yerden kıkırdamaya. Satı ayağa kalkar kalkmaz Hasan'ın bileğine yapıştı. Sürükleyerek küpün başına çömeltti. Avucuna döktüğü suyu Hasan'ın suratına çarparak sığazladı. Üçüncü çırpışında çırpındı Hasan. Can havliyle kurtuldu. Dama koştu. Ocağın başında beklemeye başladı. Anası gelmiyordu ardından. Sanki oğlunun acıktığının farkında değil. Çevreyi kuşkuyla gözlerle süzdü Satı. Güneş yüzünü göstermeye başlamıştı. Geç kalmıştı. İçindeki eziklik sürüyordu daha. Başında ağrılı bir zonklama vardı. Yürüdü kararlı bir sallanışla. Çalıların dibinde görünmez oldu. Sonra aceleyle gelip elini yüzünü yıkadı, abdest aldı, yüzünden ellerinden sular damlayarak ocağın başına yanaştı. Ocak iyice kararmıştı. Üstünde her zaman kaynaktan su ılımış, soğumaya yüz tutmuştu. Uyanıktım diye geçirdi içinde. Bir ölçeri verseydim ocağa. Hala devam eden kesikliğini ansayarak güldü. Küller arasında bir küçük köz buldu. Üfleyerek harlattı. İnce çıra parçacıklarıyla alazı kabarttıktan sonra odun attı. Hasan ocağın tutuştuğunu görünce keyifle oturdu yere. Ayaklarını ocağa doğru uzattı. Sonra mırıltısını bir melodiye uydurarak türkü çığırmaya başladı. Su belirsiz bir hışıltıyla hava kabarcıkları çıkarırken oğluna baktı Satı. Mırıltılarını dinledi bir süre. Bir avuç tuz attı suya. Başını omzunun üstünden çevirip sordu. O maç aşı mı, bulamaç mı yoksa tarhana mı isterdi? Ses vermedi Hasan. Mırıltıları kesti, telli telli baktı anasına. Yemeği unutmuştu Satı. Kucakladı oğlunu, koçum diye okşadı. Biriciğim, armağanım diye sarıldı. Oğlan hemen cevapladı anasını. Anam diye doladı kollarını boynuna. Açlık bu sevginin ardında kaldı bir an. Sarmaş dolaş yuvarlandılar yerde, koklaşıp oynaştılar. Sonra aceleyle bir kaşık tarhana attı suyun içine Satı. Karıştırmaya başladı. İyi karıştırılmazsa tarhana top olur. Top olunca da hemen karılıksız derler adama. Bir köylü kızının ilk öğrendiği hünerlerden biridir tarhanayı top etmemek. Yavaş yavaş akıtmak gerekir sıcak suya. Sonra durmadan karıştırmak. O zaman erir tarhana, suyu koyultur. Topaksız eriyince kaşığıyla savurttu tarhanayı Satı. Kaşıktan güvece altın eriği döküldü damın alacakaranlığında. Hasan anasının omzundan ocağa bakıyordu. Tahta kaşıktan güvece düşen eriğin akışına takıldı gözleri bir süre. Yutkundu. Öyle güzel oluyordu ki şu anasının tarhanası. Açlığını daha güçlü duydu. Sabırsızlıkla kıpırdandı. Satı oğlunun iyice acıktığını anlayınca tekrarladı savurtmayı. Hasan yutkunuyor, gözlerini ayıramıyordu güveçten. Tarhana sessiz bir coşkuyla pıhtılaşırken güveci indirdi Satı. Haydi dedi, tarhana oldu. Ben ekmeği doğrayasıya sen nineni çağır gel. Hasan döndü, kapıdan fırlayarak Dudu ninesinin kapısına vardı. Kapalıydı. Bir eliyle kapıya dayandı, başını koydu elinin üstüne, bağırmaya başladı. Bir yandan, nine haydi bize diye seslenirken bir yandan da kapıyı tekmeliyordu çıplak ayağıyla. Dudu telaşla çıktı ilkin. Hasan geldiğini anlayınca uzaklaşmıştı kapıdan. Öfkeyle sordu. Ne var? Yemek yiyeceklermiş, onu bekliyorlar. Çabuk olsunmuş, karnı acıkmış Hasan'ın. Beklemezmiş bak, yürüsünmüş. Kızdı Dudu. Öfkeyle kapattı kapıyı. Varıyorum, dedi. Ama o içeri girer girmez Hasan yine başladı kapıyı tekmelemeye. Hadi, diyordu durmadan. Haydi, çabuk ol. Hemen çıktı Dudu, yakalamaya uğraştı Hasan'ı, bir yandan da bağırıyordu çatallı sesiyle. Len kaç yol söyledim sana, kapıyı tekmeleme diye. Söz dinlemiyordu ki. Dudu ninesinin kapısının önüne geldi mi geldi, hemen başlıyordu tekmelemeye. Kendi evlerinde yapmıyordu bunu, başka evlerde de yapmıyordu. Kaç kez tanık olmuştu Dudu. Öyleyse nazlanıyordu ninesine, naz yapıyordu. Aklına naz gelince güldü. Hasan çoktan kaçmış, çöreklenmişti sofranın başına. Dama girdi. Satı bazlamaları lokmalamış, tarhananın içine bastırmıştı. Dudu da turşu almıştı gelirken. Sirkenin içinde sararmış biberler, lahanalar. Toprak tasın içinde tarhananın rengine uyumlu bir düzen kurmuşlardı. Ağzı sulandı Hasan'ın. Turşulardan birini kaptı. Anası tahta kaşıkları önlerine koyarken ısırmış, ısırmasıyla bağırması bir olmuştu. Acıydı biber. Oh olsundu, sıra beklemeden atıştırmaya kalkar mıydı? Yok, biberlerden yemesindi o. İşte onun için lahana turşusu kurmuştu ninesi. Ondan yesindi. Karayakoğlu Halil Ağa, Satı'yı Hasan'a kaptırdıktan sonra köye uğramaz olmuştu artık. Hasan'ın mutluluğuna dayanamıyordu. Kahvede onun keyifli sırıtışıyla karşılaşınca cin tepesine çıkıyordu. İyice hanayına çekilmişti. Çocukları karılarıyla gününü gün ediyor, tarlalarına, sürülerine göz kulak olmak istediğinde köyün çevresinden dolanıyordu. Ah şu töreler diyordu. Töreler olmasa Sevda falan dinler miydi o? Sevda'yı dinler miydi? Ne var ki eskiler bilirlerdi. Babası da kaç kez anlatmıştı. Yine kendi cetlerinden biri töreye karşı gelmiş, Sevda üstüne töreye karşı gelmiş de köy alt üst olmuş, iki obaya ayrılmışmış. Gidenler çoğunlukmuş, hem de ağayı öldürmüşler. Kendisi de oğullarına demiyor muydu her zaman, aman sakın olun ha, demiyor muydu, Sevda beşik nişanını bile bozar, o işe karışmayın siz. Şimdi aynı durumla karşı karşıya kalıvermişti. Fadime'nin gitmesi kötüydü, gidip istememesi daha da kötü. Küçükmüş kız. Küçük olsundu be. Karayak oğlu bu. Neler büyütürdü koynunda. Değil küçük kızı. Ah bu Fadime'nin tutukluğu. Bazen böyle oluyordu karısı. Üstüne kuma gelecek diye mi öyle yaptı acaba? Yok, yapamaz. Böyle bir şeyi düşünemez bile. Kendiliğinden kalkışmadı mı evermeye? Kuması ölünce kız aramaya çıkmadı mı? Herhalde yanıldı. Kız küçük göründü gözüne. Güzün gider isterim dedi. Ne var ki o sakalına pislediğimin süllüsüyle ihtiyar karga dudu durumu anlamışlardı hemen. Kaç yıldır kara ayaklılarla birlik yaşıyorlardı. O onların ne mal olduğunu nasıl biliyorsa onlar da Halil'i bilirlerdi. Halil'i doğurtan dudu adını ezanlayan süllü değil miydi? Onların başının altından çıkmıştı bu. Yoksa Irgat Hasan'ın nesineydi satı gibi bir kız. Ama güzel türküler bilirdi domuz. Kişinin yüreğini oynatan türküler. Daha ufacıktan bir ozan gelmesin köye, ağzını açar burnuna yaslanırdı. Ozan susuncaya yerinden kaldıramazdın kesten. İçerdi. Ozanın ağzından çıkanları bir anda da yığardı başının içine. Elbet baskın gelecekti. Bir akılsız kekliğin başını elbet döndürüverecekti birkaç türküyle. Yoksa olacak iş değildi bu canım. Satı kesseler Karayak oğlunundu. Hem biri istese bile izni Halil'den almayacaklar mıydı? Alacaklardı. Vermeyi verirdi. Vesileyi vermiş miydi? Vermemişti. Satıyı isteyen olduğunda da vermezdi. Kendine ayırırdı sonunda. Fadime gider alır gelirdi. İnan olsun düğün de yapardı satı için. Vesile için yapmadı, istemedi. Ama satı için tam bir ağa düğünü yapardı ki Bozdağ ünlensin. Bunları düşündükçe kızıyor, kızdıkça köylüden yüz çeviriyordu Karayak oğlu. Ta asker davulları vurana dek. Asker davulları Kayalar Köyü'ne de tırmanınca ayırıvermişti Hasan'ı. Şehitlik mutlaktı, gazilik belirsiz. Kente indiğinde duymuştu beylerden. Öyle savaşlar başlamış ki giden dönmüyormuş artık, dönmeyecekmiş de. Tüm savaşlarda öyle değil miydi zaten? Süllüler 40 yıl önce 5 kişi gitmişlerdi, bir süllü döndü geri. Şimdi Hasan'ın dönme olasılığı daha da az. Satı yine kendine kalacak. Hele bir gitsin, hele bir girsin çarpışmaya. Bir türlü haber gelmiyor. Canı sıkılıyordu Halil'in. İşte Fadime öyle bir gününde vesileyi öne sürmüştü. Hayır diyemediği için de 3 yıldır evliydiler. Bir de oğlu vardı vesilenin. Tıpkı Halil Ağa'ya benzeyen. Şimdi Berat gelmişti. Hasan yoktu artık. Satı şehit duluydu. Olsun, Tanrı ne demişti buyrultusunda? Dullara yetimlere iyi bakacaksınız. Bu yörede dula yetime Karayak oğlundan daha iyi bakacak kim var? Kıvançlıydı Karayak oğlu. Böyle başlar bu işler diyordu. Sabırla gelişir yavaş yavaş. Kimseyi gücendirmeden çekip alırsın sonunda. Dilediğin yerine gelir. Gelmese bile sen ağalık yapmış olursun. Kimsenin karşısında duramayacağını anlatmış olursun köylüye. Görürler ki töreler bile sen istersen bir işe yaramıyor. Buyruğunun, dileğinin önünde kimse duramaz. Anlarlar bunu. Anlarlar ve bundan sonrası için tetik dururlar. İşte vesile. Nasıl somurtuyordu ilk gece? Kim bilir ne umutlar vardı içinde. O da satı delisi gibi bir yiğit kuruyor olmalıydı, yaşı yaşına denk. Olmayınca somurtuyordu. Karayak oğlu kaç gerdek geçirmişti böyle. Ne ustaydı o. Bir bakışta anlardı karşısındaki kadının düşüncesini. Herkes vesile korkuyor sanıyordu. Öyledir kızlar, gerdek gecesi korkak olurlar. Ama vesilenin duruşunda bir başkalık vardı. Hemen anlamıştı Karayak oğlu bunu ve tüm hünerlerini sıralamaya başlamıştı ard arda. Gece yarıyı geçmişti ki kuş gibi çırpınıyordu vesile. Kendinden geçmişti kıvançtan, yaşını unutmuştu efesinin, kıtızlığını da. Ne karnının üstünde kabaran göbeğini görüyordu artık, ne kırçılını bıyıklarının. Şimdi hep o ilk gecenin özlemiyle tutuşuyordu ve canı isterse Karayakoğlu'nun öyle geceler yaşatıyordu ona. Ne var ki 3 yıl öncenin anılarıydı bunlar. Aradan geçen süre bir oğlan kazandırmıştı Halil Ağa'ya. Ama coşkusunu da yitirmişti iyice. Artık eski günleri yaşayamıyordu. 2 yaşına giren oğlunun avuntusu olmasa yaşam güç gelecekti Vesile'ye. Ama o oynamıştı. Kendi eliyle kavallar yapıyordu ona. Daha konuşmayı öğrenmeden kaval çalmaya başlamıştı. Ama umutlu bir gelişme değildi onunki. Hele yeğeninin yetimi garibin Hasan'ın yeteneğini ayırınca iyice kendi haline bıraktı. O da torunu sayılırdı. Özbeöz amcasıydı Hasan'ın. İlk günler bacak çelmişti kahvede. Ağa kaynatası olmanın tadını çıkarayım demişti. Fakat dağlara, dağların yalnızlığına alışmış kişi için kahvenin horantısı çekilmiyordu. Hemen bir sürü istemişti ağadan. İlkin mızmızlanmıştı Karayakoğlu. Benim kaynatam çobanlık yapamaz demişti. Pısıp kalmıştı. Ne var ki sıkılıyor, duramıyordu yerinde. İşsizlik ne zormuş. İyice bunaldığı bir gün dirençle akıl yürütmüş. Çebilerin başında dururum demişti. Göz kulak olurum sürülere. Sonra alıştırmış, temelli sahiplenmişti eski işini. İşte o günlerdeydi. Bir kez Hasan'ı da götürmüştü yanında. Öyle sevdi ki koyunları Hasan. Daha ilk tutuşta usta ellerle öyle bir kavradı ki kavalı, hemen ders vermeye başladı Ömer. Koyunları anlattı uzun uzun, kaval çalmayı öğretti. Hasan yanından ayrılmıyordu Ömer dedesinin. Ne derse akıl defterine yazıyor, sonra kendi kendine yapıyordu dediklerini. Kışın koyunlar ağla çekilince Hasan'ı yanına aldı Ömer. Kahveye birlikte girdiler. Eline kendi kavalını verdi oturur oturmaz. Üfle bakalım dedi. Üfle de köylü bir iyi çoban görsün. Hasan kavalı zor dolayan, perdeleri güç kavrayan tombul parmaklarıyla kara koyunu çıkarıvermişti. Çıkarıvermişti de kahvedekilerin tümü Ömer'in sırtını sığazlamıştı. Vesile 3 yıl içinde Efes'inin gönlünde eskidiğini anlamış, anasına, Fadime ablasına dert yanar olmuştu. Öğüt verdi ona Fadime. Ağa kişiydi Efes'i, er kişiydi. Elbet bir günü diğerine benzemeyecekti. Benzerse ağa olamazdı. Keyfine bağlıydı onlar. Dişi galek dediğin Efes'inin gönlüne göre davranmasını bilmeliydi. Ondan ötesine karışmaya kalktı mı günaha batardı ki diz boyu. Bekleyecekti çaresiz. Bakarsın keyfi olurdu Efes'inin. Keyfi olur yatak düzdürürdü. Bakarsın tersleni verirmiş, yatak bozdurur gayri. Bileceksin bunu, bilecek ve de sabreyleyeceksin. Gün doğmadan neler doğar? Sabretmek zorunlu. Sabır kişinin yoldaşı olursa eğer aykırı durumlara düşmez. Yok sabretmedi, sabretmesini bilemedi. O zaman başına neler gelir kimse bilemez. Yaşamı zorlaşır bir iyice. Taşınmaz bir yük gibi biner kişinin sırtına. Mutluluk yerine kahır, umut yerine acı verir tümüyle. Oysa beklemek, sabretmek, her an yeni bir umudun ardına düşmek demektir. Fadime iyi konuşuyor, güzel söylüyordu. Ama bilmiyordu ki Vesile gençtir. Kanı kaynıyor damarlarında. Yüreği sıcacık. Akşam olup da yatağa uzandı mı, telli telli bakıyor ağasına. Özlem dolu sıcaklığıyla yakmak istiyor onu. Okşuyor, coşturmak isteğiyle tutuşuyor, çırpınıyor. Kim dinler? Karayakoğlu sırtını bir dönüyordu yatar yatmaz, bir daha bakmıyordu bile. Okşayışlarını artırmak isterse karnına sancılar salan bir dirsek vuruşuyla irkilirdi. Acısı isteğini unutturur, gözyaşı olup dökülürdü gözlerinden. Bir yoksulluk kaplıyordu içini, bir sancı sarıyordu bedenini. Gençliğinin ateşi başında tutuşuyor, başındaki ateş giderek sızısını artırıyordu. Ağlıyordu. Yastığını ıslatan gözyaşlarının serinliğinde yüzünün ateşini gidere gidere sabahı ediyordu. Günah korkusu olmasa hayallere dalacaktı. Bir kadın kendi erinden başkasını, kendi erinin isteği dışındakini düşünemezdi. Zina olurdu bu. Dinimiz öyle diyor ve ekliyor ardını. Böyle bir kadını taşlamak gerekir. Yarı beline kadar bir çukura gömüp her yerini parçalamak sevaptır. Korkuyla irkiliyordu Vesile. Ölüm korkusu, günah korkusunu da bastırıyor, titretiyordu vücudunu. Yazık, ateşi yine azalmıyor, artıyordu hatta. Garipsi garipsi gözlüyordu ağasını, dilenci bakışlarla yakarıyordu. Kolları, dudakları aralık bekliyordu. Karaayak oğlu iyice dalıp horultuları hanayın tahta tavanında yankılanıncaya içindeki umudu besliyordu. Belki dönüverirdi ondan yana Efes'i. Belki ansıyıverirdi onu. Hazır olmalıydı. Ne gelirdi elinden? Erinin oyuncağı, süsü değil miydi? Bekleyecekti böyle. İsterse severdi eri, isterse döverdi hiç yoktan. İsterse yıllarca elini sürmeden devrilip yatardı sırtını dönüp, isterse bir gecede binlerce gece yaşatırdı düş dünyasında. Yaşatmıyor muydu istediği zaman? Yaşatıyordu. Yaşatıyordu ya, öylesine azdı ki bu düş geceleri saysa iki elinin parmağını geçmezdi. Köy kadınlarından utanır olmuştu son günlerde. Onlarla bir araya gelemez olmuştu. Bir pundunu bulsalar, bir söz açılsa, çarşaf çarşaf durulan gecelerini anlatıyorlardı. Dayanamıyordu Vesile, yediremiyordu kendine bunca acıyı.